Ayrım 16.
Aynı masada Danilo yaralanan kolunu sarıyor, bir yandan da bir suçu yokken özür dilemekle iyi etmediğini, bir kazak gibi davranmadığını düşünüyordu. 4. Ortalık aydınlanıyordu. Güneşli bir sabah değildi. Gökyüzü kara bulutlarla kaplıydı. İnce bir yağmur çiseliyordu tarlaların, ormanların, geniş dinyeperin üzerine. Katerina uyandı. Mutlu değildi. Gözleri şişmişti ağlamaktan. Bir endişe, bir huzursuzluk vardı içinde. ''Sevgili kocam, değerli kocam, tuhaf bir düş gördüm ben.'' ''Nasıl bir düş gördün sevgili Katerina?'' ''Çok acayip bir düştü. Düş değil de gerçekti sanki. Yüzbaşının evinde gördüğümüz o korkunç yaratık babammış sözde. Ama yalvarırım, inanma bu düşe Danilo. İnsan daha ne saçma şeyler görür düşünde. O korkunç yaratığın karşısında ayakta duruyordum. Zangır zangır titriyordum korkudan. Ağzından çıkan her sözcük damarlarımı yakarak dolaşıyordu bedenimi. Neler söylediğini bilsen, neler söyledi benim tatlı Katerina'm? Şöyle diyordu, bana bak Katerina, çok yakışıklıyım ben. Çirkin olduğumu söyleyenlere inanma. İyi bir koca olacağım sana. Bakışlarım ne güzel görüyor musun? Böyle diyerek ateşten bakışlarını gözlerimin içine dikti. Bir çığlık attım, uyandım. Evet Katerina, düşte görülenlerin çoğu gerçektir. Sonra biliyor musun, tepelerin ötesinde de durum pek sakin değil. Lehler burunlarını gösterdiler, gösterecekler gene. Komutan haber yollamış, uyanık olmamızı istiyor. Ama boşuna endişe ediyor. Ben zaten uyanığım. Dün gece ağaç kesip 12 barikat yaptılar adamlarım. Kurşunla ağırlayacağız leh beylerini. Leh toprak sahiplerini de sopayla oynatacağız. Peki babamın haberi var mı bundan? Senin baban da başımın belası yani. Ne biçim insandır anlayamadım hala. Yaban ellerde çok günahlar işlemiş olsa gerek. Hani neredeyse bir aydır buralarda bir kerecik olsun iyi bir kazak gibi neşelendiğini görmedim. Neye yorarsın bunu sen Katerina? Tatlı şarap içmedi. Duyuyor musun? Brestovlu Yahudilerden aldığım tatlı şaraptan. İçmedi. Adamlarından birine seslendi Danilo. Hey delikanlı, mahzene koş yavrum, tatlı şarap getir bana. Düşün Katerina, acı şarap bile içmiyor. Olacak şey mi? Bana öyle geliyor ki Katerina, Hazreti İsa'ya bile inanmıyor senin baban. Ne dersin ha? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin Danilo? Kazağın getirdiği dolu maşrapayı alırken karşılık verdi Danilo. Şaşılacak şeydir Katerina. Pis Katolikler bile bayılırlar vodkaya. Yalnız Türkler içmezler. Söyle bakayım Stetsko, mahzende ne kadar içtin tatlı şaraptan? Yalnızca tadına baktım efendim. Yalan söylüyorsun köpek herif. Baksana nasıl konuyorlar sinekler bıyığına. En azından yarım kova içmişsindir. Gözlerinden belli. Ah şu kazaklar, ne hoş insandırlar. Canını verir arkadaşı için. Ama içkiyi buldu mu bir şeyi görmez gözü. Hepsini kendi içer. Söylesene Katerina, eskiden ben de çok içer miydim? Eskiden de o, hem eskiden... Korkma korkma, bu maşrapadan başka içmeyeceğim. Kapıdan başını eğerek giren kayınpederini görünce homurdandı. İşte Türk rahibi de geldi. İhtiyar kalpağını çıkardı, göz alıcı taşlarla süslü kılıcının asılı olduğu kemeri düzeltti. Ne demek oluyor bu kızım dedi. Güneş tepeye vardı, sen yemeği hazırlamamışsın hala. Yemek hazır babacığım, hemen şimdi koyarız. Tahta çanakları yıkayan yaşlı hizmetçi kadına seslendi Katerina. Galuşka tenceresini çıkar. Sen dur, iyisi mi ben çıkarayım? Sen adamları çağır. Hepsi yerde çepeçevre oturdular sofranın başına. Tasvirlerin karşısında ihtiyar oturuyordu. Onun sol yanında Danilo, sağ yanında Katerina oturmuştu. Mavili, sarılı kaftanlar giymiş en güvenilir 10 kazak da sofradaydı. Biraz yedikten sonra kaşığını bıraktı ihtiyar. Bu galuşkaları sevmedim ben dedi. Hiç güzel değiller. Biliyorum diye geçirdi içinden Danilo. Yahudilerin eriştesini daha çok seversin sen. Yüksek sesle ekledi. Niçin galuşka güzel değil diyorsun kayınpederim? İyi mi yapılmamış? Benim Katerinam galuşkayı öyle güzel yapar ki Kazak ordu komutanı bile seyrek yer öylesini. Boşuna deme güzel değil diye. Hristiyan yemeğidir galuşka. Bütün azizler, Tanrı'nın sevgili kulları galuşka yemiştir. İhtiyarda çıt yoktu. Danilo da sustu. Lahana ve erikle birlikte kızartılmış erkek domuz eti koydular sofraya. Katerina'nın babası lahanaları kaşığıyla ayıklamaya başladı. Ben domuz eti sevmem dedi. Niçin sevmiyorsun domuz etini dedi Danilo. Yalnız Türklerle Yahudiler yemezler domuz etini. Daha çok astı yüzünü ihtiyar. Yalnızca sütlü lemişkadan. Demişka, kara buğdaydan yapılan bir yemek. E.A. 7. Vodka yerine koynundan çıkardığı şişeden siyah bir şey içti. Yemekten sonra yatıp rahat bir uyku çekti Danilo. Ancak akşam üzeri uyandı, oturdu, Kazak ordu komutanına birkaç rapor yazdı. Katerina peykede oturmuş, ayağıyla salıncağı sallıyordu. Danilo oturduğu yerde yazıyordu ama bir gözü de penceredeydi. Dinyeper'de dağlarda ışıl ışıldı. Uzakta ormanlar uzanıyordu. Yukarılarda gökyüzünde gecenin yaklaştığı belliydi. Ama Danilo'nun baktığı ne koyu yeşil ormanların güzelliği ne de uzak gökyüzünün güzelliğiydi. Dinyeper'in ortalarına doğru uzanan burundaki eski şatodaydı gözü. Şatonun dar pencerelerinden birinde ışık vardı sanki. Ama sakindi ortalık. Endişelenecek bir şey görmüyordu bunda Danilo. Yalnızca aşağılardan Dinyeper'in uğultusu, arada bir uyanan dağların sesi duyuluyordu. Sakindi Dinyeper. Yaşlı bir adam gibi homurdanıyor, söyleniyordu sanki. Hiçbir şeyi beğenmiyordu. Her şey değişmişti çevresinde. Kıyısı boyunca uzanan dağlarla, ormanlarla, çayırlarla tek düze bir düşmanlığı sürdürüyor, onlardan yakınmalarını Karadeniz'e taşıyordu. İşte bir kayığın karaltısı belirdi geniş Dinyeper'de. Hala ışık vardı sanki şatoda. Hafiften ıslık çaldı Danilo. Sadık adamlarından biri koşup geldi bu ıslığa. ''Çabuk keskin kılıcınla tüfeğini al, benimle gel Stetsko.'' ''Gidiyor musun?'' dedi Katerina. ''Gidiyorum kadınım. Şöyle bir kolaçan etmemiz gerekiyor çevreyi.'' ''Ama evde yalnız kalmaya korkuyorum ben. Öyle uykum var ki, ya gene görürsem o düşü, düş olduğundan bile kuşku ediyorum. Öylesine canlıydı ki.'' ''Yaşlı hizmetçimiz yanında kalacak. Holde, avluda da kazaklar var.'' ''Hizmetçi kadın şimdiden uyudu. Kazaklara da nedense güvenemiyorum. Hadi Danilo, odaya kilitle beni, anahtarını yanına al. O zaman korkmam belki. Kazaklar da kapının önünde yatsınlar.'' Tüfeğinin tozunu aldı Danilo, barutunu koyarken. ''Nasıl istersen öyle olsun.'' dedi. Bu arada Stetsko tam bir kazak gibi giyinmiş, hazır bekliyordu. Danilo kürklü kalpağını koydu başına, pencereyi kapadı, kapının sürgülerini sürdü. Kapıyı kilitledikten sonra avluda uyuyan kazakların arasından sessizce geçip dağlara doğru yürüdü. Tek bulut kalmamıştı gökyüzünde. Dinyeper'den doğru tatlı, hafif bir yel esiyordu. Her şey derin bir sessizliğe gömülmüştü. Yalnızca bir martının çığlıkları duyuluyordu uzaktan. Ama bir hışırtı oldu işte. Burul başla sadık uşağı çalıların arasına sindiler hemen. Kırmızı kaftanlı biri iniyordu yamaçtan. Adamın belinde iki tabanca bir kılıç vardı. Çalıların arasından dikkatle baktı Danilo. ''Benim kayınpederim bu.'' diye fısıldadı. ''Bu saatte niçin nereye gidiyor?'' ''Stetsko, gözünü dört aç, gözden kaçırma onu.'' Kırmızı kaftanlı adam kıyıya indi, eski şatoya yöneldi. ''Vay canına, nereye gidiyor baksana?'' dedi Danilo. ''Hey Stetsko, büyücünün inine mi gidiyor yoksa?'' ''Öyle olsa gerek efendim, yoksa buralarda ne işi vardı?'' Ama şatonun yanında gözden kayboldu. Şuradan çıkalım izleyelim onu. Bir işler dönüyor orada galiba. Evet Katerina, babanın iyi bir insan olmadığını söylemiştim sana. Ortodokslukla ilgisi yoktu çünkü. Danilo ile sadık uşağı kıyıya inmişlerdi. İşte onlar da kayboldular gözden. Şatoyu kuşatan sık orman onları da almıştı içine. Yukarıda küçük bir pencerede soluk bir ışık vardı. Aşağıda iki kazak içeriği nasıl görebileceklerini düşünüyorlardı. Kapı falan yoktu görünürlerde. Avludan şatoya bir giriş olmalıydı. Ama oraya nasıl gireceklerdi? Uzaktan köpek avlamaları, zincir şakırtıları duyuluyordu. Küçük pencerenin tam karşısında yüksek bir meşe ağacı gördü Danilo. ''Ne diye boşuna kafa patlatıyorum?'' dedi. ''Sen burada bekle Stetsko, ben şu ağaca çıkacağım. Oradan görünür içerisi.'' Böyle dedikten sonra kuşağını çıkardı, ses yapmasın diye kılıcını yere bıraktı. Dallara tutunup yukarı çekti kendini. Küçük pencerede ışık vardı hala. Pencerenin tam karşısında bir budağa oturup kolunu ağacın bedenine doladı, baktı. Mum falan yanmıyordu odada ama aydınlıktı. Duvarlarda acayip resimler vardı. Silahlar asılıydı ama hepsi de tuhaf silahlardı. Ne Türkler taşırlardı böyle silahları, ne Kırımlılar, ne Lehler, ne Hristiyanlar, ne de şanlı İsveçliler. Yarasalar uçuşup duruyorlardı odanın tavanında. Gölgeleri duvarlara, kapıya, raflara düşüyordu. İşte hiç gıcırdamadan açıldı kapı. Kırmızı kaftanlı biri girdi içeri. Beyaz örtülü masaya doğru yürüdü. O idi bu. Danilo'nun kayınpederi. Danilo sindi biraz, iyice yapıştı ağaca. Ama adamın dışarıdan biri onu gözetliyor mu, gözetlemiyor mu diye bakacak durumu yoktu. Yüzü asıktı odaya girdiğinde. Canı sıkkındı. Masanın üzerindeki örtüyü çekti ve odanın içini yavaş yavaş berrak mavi bir ışık kaplamaya başladı. Önceki soluk sarı ışığın birbirine karışmamış dalgaları mavi denizdeki gibi gözden bir kayboluyor, sonra yeniden gözüküyorlardı. Mermer damarları gibi diziliyorlardı sıra sıra. Adam bir çanak koydu masanın üzerine, bir takım otlar atmaya başladı içine. Dikkatle bakıyordu Danilo ama kırmızı kaftanını göremiyordu şimdi kayınpederinin. Türklerin giydikleri çeşidinden bol bir şalvar vardı üzerinde. Belinde tabancalar, başında Rusça'ya da, lehçeye de hiç benzemeyen bir yazıyla her yanı yazılı acayip bir kalpak. Yüzüne baktı, yüzü de değişmeye başlamıştı. Burnu uzadı uzadı, dudaklarının üzerine sarktı. Ağzı bir anda kulaklarına kadar yayıldı. Bir diş fırladı ağzından, yana doğru eğildi. Yüzbaşının düğünündeki ihtiyar büyücüydü şimdi Danilo'nun karşısındaki. Gördüğün düş doğruymuş Katerina diye geçirdi içinden burul baş. Büyücü masanın çevresinde dolaşmaya başladı. Duvarlardaki resimler ondan daha çabuk yer değiştiriyorlardı. Yarasalarda daha hızlı aşağı yukarı ileri geri uçuyorlardı. Mavi ışık giderek zayıfladı, zayıfladı, sonunda hepten söndü sanki. Şimdi titrek kızıl bir ışık vardı içeride. Bu tuhaf ışık odanın köşelerinde hafiften tıngırdayarak ağır ağır kayboldu. Karanlıktı şimdi odanın içi. Yalnızca bir ses duyuluyordu. Akşamın durgun saatinde rüzgarın ayna gibi suyun yüzeyinde dolanarak gümüş rengi söğüt dallarını daha da eğerek oynadığında çıkardığı sese benziyordu. Danilo'ya odanın içinde ay parlıyor, yıldızlar dolaşıyor, koyu mavi gökyüzü belli belirsiz gözüküyor gibi geldi. Gecenin serinliği bile vurdu yüzüne sanki. Birden gözlerine inanamadı Danilo. Uyuyor mu diye bıyığını bile çekelemişti. Odanın içinde gökyüzü kaybolmuş, yerine onun odası gelmişti şimdi. Duvarda onun Tatar kılıçlarıyla Türk kılıçları asılıydı. Raflarda onların eşyaları, masada ekmek, tuz, salıncak. Ama tasvirlerin yerlerinde korkunç yüzler vardı sedirde. Birden koyu bir sis kapladı her yanı. Gene karanlık oldu. Gene o tuhaf tıngırtısıyla deminki kızıl ışık aydınlattı odayı. Büyücü başında tuhaf sarığıyla oradaydı gene. Kıpırdamadan duruyordu olduğu yerde. Sesler giderek yükseliyor, sıklaşıyordu. Soluk kızıl ışık parlaklaştı sonra, buluta benzer beyaz bir şey belirdi odanın ortasında. Bu bir bulut değil de bir kadınmış gibi geldi Danilo'ya. Ama nedendi bu kadının bedeni? Havadan mıydı, neydi? Niçin öyle duruyordu? Niçin ayakları yere değmiyordu? Niçin tutunmuyordu bir şeye? Kızıl ışık kadının içinden geçiyor, karşı duvardaki resimlerin üzerine düşüyordu. İşte oynattı saydam başını kadın. Soluk mavi gözleri donuktu. Saçları parlak gri bir duman gibi büklüm büklüm dökülüyorlardı omuzlarına. Dudakları sabah erken saydam beyaz gökyüzünden şafağın belli belirsiz kızıllığı süzülüyormuş gibi soluk kırmızı görünüyorlardı. Kaşları hafiften koyuydu. Ah, Katerina'ydı bu. Kolunun bacağının kesildiğini hissetti Danilo. Katerina konuşmak için kendini zorluyordu. Ama dudakları kıpırdıyordu yalnızca, sesi çıkmıyordu. Büyücü kıpırdamadan duruyordu olduğu yerde. ''Nerede kaldın?'' diye sordu. Ayakta duruyordu Katerina, tir tir titremeye başlamıştı. ''Oh, niçin çağırdın beni?'' diye inledi. ''Öyle mutluydum ki, doğduğum 15 yılımı geçirdiğim yerlerdeydim. Oh, ne güzeldi oralar, çocukken oynadığım çayır yemyeşildi. Çimenler ne hoş kokuyorlardı, hiç değişmemişlerdi kır çiçekleri.'' Evimiz de değişmemişti, bahçemizde. Ah, nasıl kucaklardı beni iyi yürekli annem. Bakışlarında ne derin bir sevgi olurdu. Kucağında sallardı beni. Dudaklarımdan, yanaklarımdan öperdi. Gür saçlarımı sık dişli taraklarla tarardı. Baba, soluk bakışlarını büyücünün yüzüne dikti. Niçin kestin annemi? Büyücü gözdağı verir gibi salladı ona parmağını. Bunları söylemen için mi çağırdım seni buraya? Bedeni saydam güzel titredi gene. Büyücü sordu. Hanımın nerede şimdi? Hanımım güzel Katerina uyuyor. Ben de fırsat bildim bunu. Uçup gittim bedeninden. Çok özlemiştim annemi. Bir anda 15 yaşımda olmuştum. Kuş gibi hafiflemiştim. Niçin çağırdın beni? Büyücü alçak sesle, Danilo güçlükle duyuyordu söylediğini. Dün söylediklerimi hatırlıyor musun? Dedi. Hatırlıyorum, evet hatırlıyorum. Unutmak için neler vermezdim. Zavallı Katerina, ruhunun bildiğinin çok azını biliyor. Katerina'nın ruhu bu diye geçirdi içinden Danilo. Ama olduğu yerden kıpırdamaya cesaret edemiyordu hala. Vazgeç artık baba, senin her cinayetinden sonra ölülerin mezarlarında ayağa dikilmelerinden korkmuyor musun? Büyücü öfkeyle kesti sözünü. Aynı şeyleri söylüyorsun hala. Dediğim dediktir benim. Benim istediğim gibi olacak. Yapacaksın dediğimi. Katerina benim olacak. Oh, sen bir canavarsın diye inledi kadın. Babam değilsin benim. Hayır, senin istediğin olmayacak. Evet, iğrenç büyülerinle ruhları yanına çağırabiliyorsun. Onlara eziyet edebiliyorsun. Ama bir ruha istemediği bir şeyi ancak Tanrı yaptırabilir. Hayır, ben onun bedeninde kaldığım sürece Katerina hiçbir zaman kötü bir işe kalkışmayacaktır. Korkunç hüküm günü yaklaştı baba. Babam olmasaydın gene de ihanet ettiremezdin beni bana sadık kocama. Kocam bana sadık olmasa, beni sevmese bile gene ihanet etmezdim ona. Çünkü yeminini bozan, ona bağlı olmayan ruhları sevmez Tanrı. Katerina'nın ruhu o anda soluk gözlerini Danilo'nun içeriği gözetlediği pencereye dikti, kıpırdamadan öyle kaldı. ''Nereye bakıyorsun öyle, kimi görüyorsun?'' diye bağırdı büyücü. Katerina'nın ruhu ürperdi. Ama Danilo bu arada çoktan yere inmiş, sadık uşağı Stresko ile birlikte uzaklaşmıştı. Danilo'nun kazak yüreğinde tuhaf bir korku vardı. Çabuk adımlarla geçti avluyu. Kazaklar, nöbetçi olan, oturmuş piposunu içen biri dışında hepsi yerlere uzanmış uyuyorlardı avluda. Gökyüzünde yıldızlar ışıl ışıldı. 5. Geceliğinin işlemeli koluyla sildi gözlerini Katerina. Karşısında ayakta duran kocasını yukarıdan aşağı süzdü. ''Ne iyi ettin de uyandırdın beni?'' dedi. ''Öyle korkunç bir düş görüyordum ki, soluk alamıyordum. Uf, ölüyordum sanki. Nasıl bir düştü gördüğün, şöyle mi?'' Gördüklerini anlattı karısına burulbaş. Katerina şaşırmıştı. ''Nasıl bildin kocam?'' dedi. ''Ama anlattıklarının çoğunu bilmiyorum. Hayır, babamın annemi öldürdüğünü görmedim. Mezarında dikilen ölüleri de bilmiyorum. Hayır Danilo, düşümde gördüklerimden fazla senin anlattıkların. Ah ne korkunç bir insan benim şu babam.'' ''Anlattıklarımın çoğunu görmemiş olmanda şaşılacak bir şey yok canım. Ruhunun haberdar olduğu şeylerin onda birinden azını biliyorsun.'' Söz gelimi babanın Hristiyan olmadığını biliyor musun? Daha geçen yıl ben lehlerle birlik olup, o zamanlar hala dost biliyordum o dinsiz milleti, Kırımlıların üzerine yürümek için hazırlıklar yaparken Bratski Manastırı'nın rahibi söylemişti bana. Kutsal bir insandır o rahip. Hristiyan olmayan bir kimse herkesin ruhunu yanına çağırabilirmiş. İnsan uyuyunca ruhu bedeninden çıkar, serbest dolaşırmış. Meleklerle birlikte uçuşur dururmuş Tanrı'nın evinin çevresinde. Zaten ilk görüşte hoşlanmamıştım ben senin babandan. Böyle bir baban olduğunu bilseydim evlenmezdim seninle. Hristiyan olmayan insanlarla akraba olmak günahına girmezdim bile bile. Boşardım. Katerina elleriyle yüzünü kapadı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Danilo dedi, benim ne suçum var bunda? Sana karşı bir kabahatim oldu mu? İhanet ettim mi sana? Sevdiğim erkeğim. Ne yaptım da öfkelendirdim seni? Hizmetinde kusur ettim mi? Gençler eğlencesinden içkili döndüğün zamanlar ters bir söz mü söyledim sana? Kara kaşlı bir oğlan doğurmadım mı sana? Ağlama Katerina, tanıyorum seni artık. Dünyada bırakmam seni. Bütün suç babanda. Hayır, babam olduğunu söyleme onun. Babam değildir o benim. Tanrı tanığım olsun, babalıktan siliyorum onu. Hristiyan değil o, bir dinsiz. Felaketin içine düşse, batsa, kurtarmak için elimi uzatmam ona. Susuzluktan dudakları çatlasa, ölecek olsa, bir bardak su vermem. Bundan böyle babam da sensin Danilo. 6. Danilo'nun karanlık zindanında büyücü üç kilit altında demir zincirlere vurulmuş oturuyordu. Ötede Dinyeper'in üzerinde ise onun şeytan yuvası yanıyordu. Kan kırmızısı alevler eski duvarları yalıyorlardı. Büyücülük etmesi ya da Tanrı'nın sevmediği işleri yapması değildi bu zindana kapatılmasının nedeni. Tanrı'ya verecekti onların hesabını. Burada olmasının nedeni Ortodoks ülkesine gizliden ihanet etmesi, düşmanlarıyla birlik olması, Ukraynalıları Katoliklere satması, Ortodoks kiliselerini yaktırmasıydı. Suratı asıktı büyücünün. Kafasının içi gece gibi karanlık düşüncelerle doluydu. Ancak bir gün daha yaşayabilecekti. Yarın öteki dünyaya yolcu edeceklerdi onu. İdam edeceklerdi. Hiç de kolay bir ölüm değildi onu bekleyen. Diri diri kazana atıp haşlasalardı ya da günahkar derisini soyup çıkarsalardı bedeninden. Razıydı. Canı çok sıkkındı büyücünün. Başı önünde kara kara düşünüyordu. Ölümü beklerken pişmanlık duyuyordu belki yaptıklarına. Gel gelelim Tanrı'nın bağışlayacağı çeşidinden değildi günahları. Tam karşısında yukarıda demir parmaklıklı küçücük bir pencere vardı. Zincirlerini şakırdatarak gitti pencereye, dışarı bakmaya başladı. Kızının pencerenin önünden geçmesini bekliyordu. Yumuşak yürekli bir kadındı kızı. Kin gütmezdi, bir melekti. Babasına acımaz mıydı acaba? Ama kimsecikler yoktu ortalıkta. Aşağıda yol görünüyordu. Ama gelen giden yoktu. Daha aşağılarda Dinyeper uzanıyordu. Kimseyi umursadığı yoktu koca nehrin. Gürül gürül akıp gidiyordu. Onun tek düze gürültüsü hüzün veriyordu zindan mahkumuna. İşte biri geliyor yoldan. Bir kazaktı bu. Derinden soludu mahkum. Sonra gene kimsecikler görünmez oldu. İşte biri iniyor yamaçtan. Yeşil eteği dalgalanıyor. Altın rengi şapkası parlıyor güneşte. Katerina'ydı bu. Büyücü iyice yapıştı pencereye. İşte yaklaştı Katerina. Katerina kızım acı bana bir sadaka ver. Kulakları duymuyordu sanki Katerina'nın. Başını çevirip bakmamıştı bile pencereye. Yürüyüp gitmiş, gözden kaybolmuştu. Gene kimsecikler yoktu ortalıkta şimdi. İnsana hüzün veren gürültüsü vardı yalnızca Dinyeper'in. Ama bu hüznü tanır mıydı acaba büyücü? Gün akşam olmaktaydı. Güneş de battı sonunda. Güneş de yoktu. Ortalık karardı, hava serinledi. Bir yerde bir öküz böğürdü. Uzaklardan bir yerden sesler geliyordu. Köylüler tarla dönüşü şarkı söylüyorlardı sanki. Bir kayık süzülerek gidiyordu Dinyeper'de. Kime neydi zindan mahkumundan? Gümüş orak ışıldıyordu gökyüzünde. İşte biri geliyor karşıdan doğru. Karanlıkta güç kim olduğunu çıkarmak. Katerina'ydı bu. Eve dönüyordu.